أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ını okuyorduk. Aleyhissalatü vesselama giden yol bildik ve önünde oturduk. O gönüller sultanı, Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük hediyesi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemek, onun dedikleri doğrultusunda hayatımızı yeniden kontrol edip düzene koymak, onun istediklerine göre hareketi kendimize şeref bilmek, aykırı, yanlış ya da uymayan davranışlarımız varsa haberdar olup sevinerek vazgeçmek, tevbe etmek, pişman olmak şeklinde bir gayemiz vardı. Onun için Bismillah dedik. Allah, Ya Rabbi, ey Allah'ım, senin adınla, sen dedin diye seni memnun etmek için dedik. Ama bundan önce o racim bir şeytan vardı ya, ta ilkimden bu yana bildiğim, bileceğim, bilmek zorunda olduğum, Adem babamla oyununu unutmayacağım, Kur'an'da ısrarla tekrarla karşıma getirilen o hadiseyi gözümün önünden ayırmayacağım, hani iblis vardı ya, o racim şeytanın şerrinden Allah'a sığındım. Hamde layık bir Allah bilerek söze başlamak zorundaydık. Çünkü Peygamberimiz öyle diyordu. Zaten Allah'ın yol göstermesinden başka yol göstermeye yetkili yoktu. Ondan başka yol tarif edecek kimse olmayınca, Peygamberi bizim için en büyük örnek olacaktı elbette ve onu dinliyorduk. Şehadet ederdik, ondan başka ilah yoktu. Şehadet ederdik, onun Resulünden başka biz elçi kabul etmeyecek ya da onun kulu ve Resulü olarak sadece ona benzemeyi şiar edinecektik. Öyle söz vermiştik işin başında, o sözümüzün devamını beyan ederek. Şimdi de Peygamberin sözünü dinliyoruz. Elbette en güzelini o söyleyecek. Elbette en iyisini o bilecekti. Çünkü Allah-u Teala'nın elçisiydi. Allah'la görüşmek dünya göz planında değil elbette. Allah'la buluşmak ama mekan planında değil de elbette. Allah'tan söz almak, Allah'a söz vermek, ondan mesaj almak, onunla ahdetmek yani sözleşmek ortamında bulunmak şeklinde bütün insanlardan en büyük ayrıcılığı, ayrımcılığı anlamına aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyordu. Elbette onu dinleyecektik. Diyordu ki 54. hadis: Esra'u du'a'i icabeten da'vetu gâibin digâib. Kabulü en hızlı, yani en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından, yani gıyaben yaptıkları duadır. Kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından, yani gıyaben yaptıkları duadır. Böyle dedi Peygamberimiz ve bu bize bir ölçü, bir yöntem belirliyordu. Kimileri, karşı karşıya kaldığımız ortamın yeniliğine rağmen, ilk defa tanışmamıza, bilişmemize rağmen, bir ortak nokta bulup bir teklifte bulunurlar. Ben onun, hani o da benim Müslüman kardeşim ya, öyle kabul etti ya baştan, onun için teklifinde tedirginliğe ya da ikilenmesine gerek yok. Hemen dua et deyiveriyorlar. Bir dua bekliyorlar. Herkes birbirinden birer dua bekliyor. Güzeli tabii, Müslüman, Müslüman kardeşinden dua beklesin. Hatta para değil dua beklesin. Ekmek değil, su değil dua beklesin. Ya da alkış değil, aferin değil dua beklesin. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü duamız olmasaydı Allah bizi ne yapacakmış diye öğrenmedik mi Furkan suresinden? Ama bu hadis hatırlanınca sanki dua istemenin bir başka formülünü öğreniyoruz burada. Oturacaksınız bir köşede, dünyanın bir yalnız yerinde, tenha, kendi başınıza. Odanızın bir köşesi, seccadenizin başı olabilir. Ya da hatta bir şehirden bir şehire kendi başınıza giderken, direksiyonun başında olabilir. Veya bir otobüs koltuğunda. Ya da insanlar, kalabalık, herkes bir yerden bir yere koşarak giderken, sen kendi başına kaldırımları adımlarken, yapayalnızlığının o verdiği imkan ile dua edebilirsin Allah'a. Birileri yok yanında, karşında değil birileri, gıyabında dua edeceksin Müslüman kardeşlerinin. Öyle olunca benden dua isteyenlere diyorum ki, evet, ne isteyeyim senin için? Söyle, onu Allah'a hemen arz edelim. Çünkü yarını beklemeye gerek yok ama aslında eğer çok daha iyisi olsun istenirse, gücüm yeterse, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına dediğini demek durumundayız. Evet, sizin için istiğfar edeceğim demişti. Yani seher vaktini bekleyeceğim, daha bir kabul önemi, kabul anlamı, farklı zamanı bekleyeceğim demişti. Öyle yani seheri beklemek çok daha güzel olacaktı. Lakin dua isteyenlere unuturuz, ne olur ne olmaz hemen dua edelim demeyi daha çok seviyorum. Çünkü eğer samimi isem Allah samimiyetimi biliyor ve duamı kabul edecektir. Samimi değilsem ondan ayrıldıktan sonra zaten dua etmeyeceğim veya samimi olmayan duam ne zaman yapılsa kabul edilmeyecektir. Bu inançla hemen dua edivermeyi elbette seviyorum. Fakat böyle insanlara, böyle dua isteyenlere belki de bu hadisin şerhi olarak diyorum ki, ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından yani gıyaben yaptıkları duadır. Öyleyse hadi sen bir Müslüman kardeşin için kendin adına neler istiyorsan onu dua ediver. Çünkü aleyhissalatü vesselamın bir başka beyanını görüyoruz. Bir Müslüman kardeşine gıyaben dua ederse, o yanında yokken, karşısında değilken, duymayacağı bir zemindeyken dua ederse, bir görevli melek de amin ve leke bi mislih dermiş. Yani, ya Rabbi bu müminin duasını kabul buyur, buna da aynısını lütfediver ya Rabbi diye dua edermiş. Öyle olunca bakın ne imkan, bakın ki ne lütuf, bakın ki ne ihsan var karşımızda. Sen bir Müslüman kardeşine dua edeceksin. Hatta mümkünse kendin için neler gerekiyorsa onları da onun için isteyeceksin. Şöyle dünyada ve ahirette af ve afiyet mi söyleyeceksin? Dünyada ve ahirette hasene mi istiyorsun? Aynen tekrar edeceksin kardeşin için. Çocukları hayırlı olsun, İslam'ın izzet ve şerefine sahip olsunlar, cehennemden azat olsunlar, cenneti hak etsinler, hem ki Firdevs-i Âlâ'da bulunsunlar, peygambere komşu olsunlar mı diyeceksin, de ne diyeceksen sen kendin için istediklerini söyle o kardeşine, yokken yanında söyle, duyma ihtimali yoksa söyle, sen aklına gelenleri bilebildiğin hayırları, peygamberden öğrendiğin duaları, Kur'an'dan anladığın duaları söyle bir bir. Unutma, melek senin her duana, her bir duana, dualarının tümüne amin diyecektir. Ve de arkasından, ya Rabbi, bu kuluna da aynısını lütfediver. Yani melek de sana dua edecektir. Düşünüyor musun? Sen bir Müslümana dua ediyorsun, insansın. Yanlışların var, eksiklerin var, hataların var. O ağzınla dua ettin ki yanlışlar söyledin, hatalar ettin, isyanlar ettin o bedeninle, o vücudunla. Buna rağmen sen Allah'a dua ettin bir Müslüman için. Ama yanlış yapma imkanı olmayan, itaattan başka görevi olmayan, sadece Allah'a kulluk yapan, Allah kendisine ne emrettiyse onu yerine getirmekten başka görevi olmayan melek de senin için dua ediyor. Eğer böyle bir imkanı boşa harcamak istemiyorsa Müslümanlar, her gün, her an Müslümanlara dua etsinler gıyabında. Yüzüne karşı da ederlerse etsinler elbette ama tabi edilecek bölümler var İslam'ın adabına göre. Ama gıyabında dua etsinler ki Müslümanların hayrını istesinler ki kendileri de hayra ulaşsınlar. Demek ki kabul en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua insanların birbirlerinin arkasından yani gıyaben yaptıkları duadır. 55. Eşraful mevti katlü şühedâ. Ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Allahu Ekber. Maşallah. Barakallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Değil mi ya? Yani Peygamberimiz bir şeye en güzel diyecek, en şerefli diyecek, biz maşallah çekmeyeceğiz. Kime mi? Böyle bir ölüme tabi. Ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Kimdir şehit? İslam dinini anladığına inandığımız insanların beyanlarından öğreniyoruz. Allah'ın Kur'an'da Peygamber'in sünnette beyanlarını hayat bilgisi olarak kendilerine mal eden insanlardan öğreniyoruz. İki çeşit şehadetten söz edilir diye ikiye indirgemişler. Çünkü Peygamberimizin sözlerine bakıyoruz, şehit olmak anlamına hem bizzat şehadetin ta kendisi, hani sıcak savaşta atların ayaklarının biçildiği, kanların döküldüğü şehadeti anlatıyor, en iyisi, en şereflisi budur diyor. Hem de onun dışında kafirle karşı karşıya gelince ölmektir diyordu ya, belki bir nehir atlarken ölmek, savaş stratejisi olarak belki bir çukurdan geçerken ölmek veya bir çatıyı aşarken ölmek veya bir binanın hemen yanı başındayken bir bombanın veya bir merminin isabeti neticesinde değil ama bir başka sebeple yine savaş ortamında ölüvermek şeklindeki şehadetleri de biliyoruz. Öyle olunca şehitleri ikiye ayırıyoruz. Bir, yıkanmadan, kefenlenmeden, sadece namaz kılarak ona duamızı, dua ile iştirak ettiğimizi beyan ederek uğurladığımız şehitler. Onlar gerçek şehitler. Hakiki şehadet. Bir de hükmî şehit dediğimiz, öyle kabul edilen şehitlikler var ki, az önce kimilerini saydım. Hatta doğum üzere ölenler, dininden dolayı gurbette çaresiz kıvranırken ölenler, Müslümanlığından dolayı imkansızlık içinde yaşarken karın ağrısından veya benzeri çaresiz bir hastalıktan tedavi imkanı bulamama ortamındayken ölenler ya da düşüp ölenler, boğulup ölenler, bir başka tür bu anlamda ölenler ama hepsini belki bir hadisle toplayalım. Yatağında ölse de şehadeti arzulayarak ölenler. Ah şehadet diye diye, ben şehit olmak istiyorum diye diye, bunun için yol araya araya, imkan oldukça gide gide ama nasip belli olmaz ya, yatağında ölenler var ya, işte onlar da bir anlamda şehittir. Ama gerçek şehit bizzat savaş meydanında, bizzat şehadete, bizzat ölüme ulaşanlardır. Halid bin Velid Hazretleri vücudunda 100 kadar yara izi olan bir sahabi idi. Hayatı hep savaş meydanlarında geçmişti. Yatağında vefat ederken ağrına gidiyor, zoruna gidiyor da ben ha diyordu. Şu vücudum ve burada yani yatağımda öleceğim öyle mi? Nasipti. O şehadeti gerçekten istiyordu. Öyle olunca evet dünyadaki hükmüne göre yıkanacaktı, kefenlenecekti. Ama o şehit olarak ölmüş gibi muamele görecekti, öyle inanıyoruz. Şehitler, bu bir kervan mı? O kervanın son halkası ben mi olayım? Bu son demek, yani benim tanıdığım son, benden sonra devam edecek anlamına gelir mi? Bir zincir, bir halka sistemi mi bu? Öyle anlatmak korkutuyor beni. Bu bir şehadet makamı. Bu bir mertebe, bu bir şeref makamıdır. Ta ilki, Hazreti Adem'in çocuklarından biri olarak başlar bu iş. Kabil'in Habil'i öldürdüğü gün başlar. Habil, inancından dolayı, Allah'a teslimiyetinden dolayı, mülk Allah'ındır dediğinden dolayı, Rabbim Allah'tır dediği için, hem de ilahımdır, başkasına kul köle olmam, ben varlığımı ona adamışım, onu memnun etmek için her şeyimi feda ederim dediğinden dolayı, Allah'ı memnun etmek için en değerli varlığını ona kurban ettiğinden, ona yaklaşmak için kendini ortaya koyduğundan dolayı şehit olur. Kardeşi tarafından üstelik. Garip bir tecelli, kardeş, kardeşi şehit eder. Sonra devam eder bu işler. Nuh kavminden vardır şehit olanlar. Ad kavminden, Semud kavmine, Medyen'den Eyke'ye, tarihi şöyle bir inceleyin, gözünüzün önüne getirin, neler ve neler olmuştur tarih boyunca. Hatta peygamberlerden bile şehitler vardır. Yani şehadet mi söz konusu? Eğer siz Yahya'yı, eğer siz Zekeriya'yı anlamazsanız şehadeti kavramadınız gitti demektir. Çünkü bir Yahya ki adını Allah koymuştur. Onun yaşaması asıldır. Çünkü Yahya yaşar demektir. Allah ona yaşar adını vermiştir. Halen yaşamaya devam etmektedir. Ama dünya adına, ama cisim adına, beden adına çok olmuştur şehit olalı. Aynen babası Zekeriya gibi, o da öyle. Hatta İsrailoğulları ne menen bir toplumsal yapı ki, nice peygamberleri şehit etmişlerdir. Demek siz iman sahibiydiyseniz madem, ama neden imanınız size kötülük emrediyor ve fakat ama neden peygamberleri öldürdünüz diyen Allah'ın ayetlerinden öğreniyoruz ki, peygamberlerden nicelerini öldürmüşler İsrailoğulları. Şehadeti anlamak, Yahya'yı anlamaktır dedim. Zekeriya aleyhisselam bakmış toplumsal yapıya. Ümit vaat eden, hiçbir özellik yok toplumda. Kaymış, ipi kopmuş, her şey bitmiş, darmadağın, alabildiğine isyana doğru, küfre doğru, şirke doğru, yani Allah'a kulluktan uzaklaşmaya doğru giden bir yapı var. Yalvarmış Allah'a. Ya Rab, senden istiyorum. Ya Rab, sana durumumu arz ediyorum. İşte insanlar, işte kavmim, işte herkes, ama benden sonra bu dinin, bu İslam'ın yaşanması manasına bir nesil ver bana ya Rab diye ihtiyarladım demiş. Kemiklerim zayıfladı. İhtiyarladım demiş. Saçlarım ağardı. Üstelik ben senden bugüne kadar neler istediysem hep verdin. Beni bedbaht etmedin. Korkuyorum. Benim arkamda kalanlar beni dinlemeyecekler. Sana kul köle olmayacaklar. Bana bir nesil ver. Bir zürriyet ver. Bu işi yürütecek birilerini ver ya Rabbi diye dua etmiş. Hem ki hem bana, hem Yakup oğullarına, hem ki İsrail oğullarına o varis olsun, gereğini yerine getirsin demiş. Sen de razı ol. Öyle birini, yani senin razı olacağın birini lütfet ya Rabbi diye dua etmiş. Allah da ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya, lem nec'al lehu min qablu semiyya diye dua etmiş. Kabul etmiş duasını. Allah da ey Zekeriya, işte sana bir çocuk, hem ki adı Yahya'dır, yaşar yaşayacaktır, daha önce böyle isimle hiç kimse doğmamıştır, Allah'ın bizzat böyle bir isim verdiği olmamıştır, işte sana bir çocuk diye Allah Yahya'yı lütfetmiştir. Ama işe bakın, daha Zekeriya aleyhisselam hayattayken Yahya şehit edilmiştir, ama hala yaşamaya devam eden bir Yahya vardır ve ben, şu ben ve ki sen Yahya ile dinimizi yaşamaya, yani hayat bulmaya devam ediyoruz. Öyleyse ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Devam edin ondan sonra Sümeyyelere, Ammarlara, Yasirlere gelin. Devam edin Bedir'de şehit olanlara, Uhud'da şehit düşenlere. Devam edin Yermük'te, Yemame'de şehit düşenlere. İşte bugüne kadar şehadet şerbetini içenlere, ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Peki acaba nedir şehitçi ölüm? Yani kimdir şehit olarak ölen? Çünkü ben şöyle de bir olay hatırlıyorum. Hadis kitaplarında geçen. Bir savaş öncesi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz askerler arasında birini işaret buyurarak, bu adam cehennemliktir diyor. Sahabe takıntılı bu işe. Cennetlik deseydi de peşine takılacaktı, cehennemlik deyince de neden? O gibi olmak ya da o gibi olmamak sevdasında da ondan. Çünkü derdi o, cennete sevdalı. Hem ki birisi görevlenir sanki işlerinden, takılır peşine. Kuzman adında bir adamdır o işaret edilen. Öyle savaşır, öyle vuruşur, öyle dövüşür ki dillere destan. Sanki önünde ordular duramaz. Herkes görür bu işi. Hatta kimi imanı taze olanlar, henüz yerleşmemiş olanlar neredeyse şüphelenecekler bile. Çünkü peygamber öyle dedi, bu adam böyle yaptı. Sonra adamın ölüm haberi alınır. Yani savaştan sonra ölmüşse, savaş ortamındaysa, henüz daha savaş alanından ayrılmamışsa insanlar ve orada bir ölüm haberi varsa buna şehadet denilecek de başka ne denilecekti elbette. Derken tam böyle karmaşaya sanki ramak kalmışken sahabeden biri atılır peygamberimizin huzuruna. Der ki şehadet ederim ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün. Hayrola der peygamberimiz sanki. Çünkü bilir ki bunu söyleyen zaten bu şehadetini yıllar önce yapmıştır. Peygamberin dizinin dibinde onun gönlünü hoş edecek bir hayat ile Allah'ı memnun etmeye kendini adamış bir sahabesi. Tanır onu zaten. Şöyle bakar ama neden der gibi. Devam eder sahabi. Der ki sen falan adam hakkında dediğini demiştin. Ben de peşine takıldım. Evet öyle savaştı, öyle vuruştu, öyle dövüştü ki sağ cenahtan sol cenaha bütün orduları darmadağın edecek kadar önüne kimse geçemedi. Hem ne kadar vuruştu ama sonunda aldığı yaralara dayanamadı. Kılıcının kabzasını yere dayadı. Sivri ucunu iki göğsünün ortasına derken abandı ve intihar etti der. Aleyhissalatü vesselam da der ki cennete ancak müminler girecektir. Allah bu dini fasık ve facir biriyle de güçlendirir. Ona aldanmayın der. İnnallâhe leyüeyyidü hâzeddîne bir racülil facir. Allah bu dini facir bir adamla da destekler. Peki buna göre, yani birileri çalışır çabalarsa, birileri uğraşır didinirse ama Allah adına yapılmamışsa o bizim sorunumuz değil. O onun sorunu ama bize düşen Allah adına savaşırken ölmek. Peki kimdir şehit? Şehit önce ben şehit olmaya razıyım. Ben şahidim. Bakın bana ben şu inancın görüntüsüyüm. Bakın bana, dinleyin beni. Ben can verme pahasına, şehit olma adına ben şu inancın savunucusu veya temsilcisiyim diye önce Allah'tan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağım sadece Allah'tır. Allah ki ondan başka sözünü dinleyeceğim, hayatıma karışmaya yetki vereceğim, bir dediğini iki etmeyeceğim, ne derse boyun bükeceğim, sadece Allah'tır. Ben bunun şahidiyim, ben bunun şehidiyim, ben bunun görüntüsüyüm, ben buna can verme anlamına bizzat boynumu ortaya koymuş, yani canımı ortaya koymuşum demelidir önce kişi, sonra bu inancı doğrultusunda yaşarken ölüm onu buluvermelidir. O zaman şehittir o kişi, yani eşhedü en la ilahe illallah diyecektir. Bir de bunun örneğini, bunun nasıl olacağını, peygamber planında alacağını yine şehadetle ifade edecek, yani tescil edecek, garantileyecektir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyecektir. Ondan sonra ölüm kendisine bunu canlı tutarken, bunu ortaya koyarken gelirse o da şehit olacaktır. Şehitlik, Allah'ın hayata karışması yetkisini, Allah'ın hayata karışma yetkisinden başka kimsenin böyle bir yetkiyle yetkilenmemesini, yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın tek ilah olduğunu can pahasına ortaya koyup, bunu ameliyle hayatıyla görüntüleyen kişinin canını bu minval, bu inanç üzere vermesi ortamıdır ki ölümlerin en güzelidir elbette. Şehidin ölümü en güzel ölümdür. 56. hadis. Asdaqul hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yani insanlar doğduklarından bu yana söz dinliyorlar. Hem ki dinledikleri söz o kadar envai türlü çeşit ki, bu bir, akla hayale gelmedik bir sınıflamayla, işte alabildiğine bir ömür sürüyor. Allahu Teala, gerçek müminleri tarif ederken, Kur'an'ın en güzel olduğunu anlamaya davet eden ayetler kullanır Allah. Mesela, Zümer Suresi, 55. ayet. Vettebi'u ahsene ma unzile ileyküm min rabbiküm. Allah size neler indirdi, neler gönderdiyse onun en güzeline uyun. Yani onun uyma şekillerinden en güzelini takip edin. Bir başka ayet. Vemen asdaku min Allahi kıyla. Söz söyleme adına Allah'tan daha sadık kim var? İşte bu ayetleri düşününce 56. hadis adına diyeceklerim şöyle. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Asdaqul hadis kitabullah. Sanki sözün doğru veya yanlış olması değil de burada istenen, doğrulanması gereken, sadakatle bağlanmak gereken, insanlar tasdik etmeliler, hem ki bağlanmalılar. Yani sonunda sıddık olmalılar. Eğer böyle bir söz gerekiyorsa bu ancak Allah'ın sözüdür anlamına, işte Allah'ın kitabı bizim için asdaqul hadistir. Yani sözlerin en doğrusudur. Sadakatin timsalidir. Doğruluğun ifadesidir. Yani insanlar tasdik edecekse ancak Allah'ın kitabını tasdik etmeliler. Ondan başka tasdik edilecek, sadakatle bağlanılacak, sadıkane beraber olunacak başka bir söz yoktur Allah'ın kitabından başka. Bunu siz bir saat değil, bir gün değil, bir ömür anlatabilirsiniz kapasiteniz ve kabiliyetiniz kadarıyla. Yani Allah'ın sözü mahlukat ve mevcudattan hiç kimsenin sözüne benzemez. O en güzeldir, o en doğrudur, o en sadıktır, o insanı en sadık edendir, o sadakate en layık olandır, o sadıkane bağlı olmaya en değer olan sözdür diye alabildiğini anlatabilirsiniz. Çünkü en bilenin sözüdür, tam bilenin sözüdür ve merhametlinin sözüdür. Aynı zamanda şefkatlidir, hem ki adildir, dahası evveldir, hem de ahirdir. Ama zahir ve de batındır. Allah ki sevendir, sevgiye layık olandır. Allah ki saburdur, şekurdur, tevvaptır. Yani sayın sayabildiğiniz kadar. Bakara'da kendisini şöyle, Ali İmran'da kendisini böyle tanıtandır. Gibi gibi. İşte bütün bu sayılanlarla birlik aklımıza bir soru geliyor. İyi ama madem ki öyle, sadakate konu tek söz Allah'ın sözüyse, en doğrusu oysa, ya peygamberinkilere ne oluyor? Neden biz onları da söylemek, dinlemek, onları da hayatımızın programı adına algılamak, anlamak zorundayız diyenler var ya, galiba onlar Allah'ın sözünü anlamıyorlar. Yani işte o peygamberi dinle diyen Allah olduğu için demekten öte sözü uzatmanın anlamsızlığına inanıyorum. Mesela bir evlat atasını, yani bir çocuk anne ya da babasını dinlesin mi? Bir kadın kocasını dinlesin mi? Bir toplumun üyesi başkanını dinlesin mi? Bir ordunun neferi komutanını dinlesin mi? Elbette elbette dinlesin değil mi? İki kişi üç kişi beraber olmuşsa, içlerinden biri başkansa, diğerleri ona isyan etmesin mi? Elbette bunu biliyoruz değil mi? Peki kim dedi? O adamın ne etkisi var buna? Allah dedi de ondan değil mi? Ancak Allah'ın sözü sadakatle bağlanmaya değer de ondan değil mi? İşte Kur'an bize ısrarla beni dinleyin ama ben söylüyorum dinleyin ki elçimi de dinleyin dediğinden dolayı biz Muhammed Aleyhisselam'ı da sözü dinlenmeye layık görüyoruz. Çünkü sadıkul vaadül emindir o. Allah onu öyle tanıttığından dolayı öyle anlıyoruz. Değilse Allah peygamberlerini dinlemeyin diye bir emir gönderseydi dinler miydik? Ya da peygamber sadece posta kutusu olsaydı, Cebrail gelip kitabı ona atıverse ben oradan alsaydım veya Allah demeseydi annenizi dinlemeyin, gönlünü hoş etmeyin diye ya da babanıza eyvallah etmeyin demeseydi ya da tersini söyleseydi, söyleyin neyi dinleyecektik, nemize gerekti ki ben zaten eğer annemi dinliyorsam Allah dedi diye, eğer peygambere tabi ve teslim oluyorsam evet Allah dedi diye ve astagul hadisi kitabullah diye dinliyorum. Yani sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Doğrulanması gereken söz, sadakatle bağlanmak gereken söz, sadıkane bağlılık için tek söz Allah'ın sözüdür de ondan. Peki peygamberin her dediği bağlar mı beni? Yani iş sanki şeytanlar üretsinler, Müslümanlar da oynasınlar öyle mi? Müslüman olmuş batıda birisi, bakmış İslam alemine, aman Allah'ım demiş, sen yardım et, sen kurtar. Paris'te, Londra'da çalıyorlar, Bağdat'ta, Kahire'de oynuyorlar. Bu neyin nesi, ne menem hayattır diyor da birisi. Yani söyleyin şimdi, peygamberin her dediği bağlar mı? Neyi bağlayacaktı? Sanki Allah'ın her dediği bağladı mı ki? Söyleyin, yani siz hayatınızı baştan sona Kur'an'a göre ayarladığınızda sünnete şimdilik yer kalmadı ya da ihtiyacınız olmadı onu mu demek istiyorsunuz? Yoksa ara boşlukları Agop'la, George'la mı tamamlıyorsunuz? Anayla babayla mı, örfle adetle mi tamamlıyorsunuz? Ya da kendi indiği mütalalarınızla, yani heva ve heveslerinizle mi tamamlıyorsunuz? O sizin sorunuz elbette. Ama söyleyin, yani kitabı güzel okusaydınız, kitaba iyi baksaydınız, o zaten sizi peygambere gönderecekti ve siz peygamberi dinleme makamında onu da Allah'ın sözünden dolayı dinleyeceğinizi anlayacak ve kulluğun böyle olduğunu rahatlıkla kavrayacaktınız. Tekrar okuyorum. Astagul hadisi kitabullah. Sözlerin, söylenilen sözlerin en doğrusu elbette kitabullah'tır. Peki aklıma geldi. Nasıl olsa karşımda şahıs olarak kimse yok, öyle sayıyorum. Ama ağzımın karşısında kulaklar var. Beni dinleyen birileri duydukları anda kendileri sorsunlar bu sözü kendilerine. Ben sormuş olmayayım. Acaba bu en şerefli sözden, en doğru sözden, en güzel sözden kafalarında, gönüllerinde ne kadar var? Kalplerine ne kadar yerleşmiş? Mesela şu anda siz bulunduğunuz yerde, elinizin altında, gözünüzün önünde kitap olarak değil, kalbinizdekini ve kafanızdakini kontrol etmek için düşünün. Bakara'dan ne kadar var sizde? Ali İmran ne kadar? Ya da Nisa, ya da Maide ne kadar sizde? 114'te kaç tanesi var? Hangisini kendinize mal ettiniz? Söyler misiniz? Neler var, ne imkanlar buldunuz? Yani kimleri daha çok dinlemişsiniz? Yemekler, çorbalar, börekler mi? Arabalar, motorlar, sistemler mi? Yapılar, dinamikler, termodinamikler mi? Ya da yollar, caddeler, sokaklar mı? Nehirler, ırmaklar, çaylar, çorbalar mı? Nedir? Hangisini daha çok duydunuz? Söyleyin. Öyleyse astagul hadis kitabullah. Sözlerin en değerlisi, en doğrusu Allah'ın kitabıdır. 57. hadis. Aslihu dünyakum ve amelu li ahiretikum keenneküm temutune gaden. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarzda düzene sokunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Yarın ölecekmişçesine. Siz buna benzer bir söz duymuşsunuzdur. Yıllarca ilan edilen, herkesin lastiklediği, kıvamında macun gibi dilediği yere sürdüğü, isterse kaplama yaptığı, dilerse biblo edip karşısında zevkle seyredip oturduğu, bazen sofrasına koyduğu, bazen salon sohbetlerinde dayandığı, direndiği bir söz olarak siz bir benzerini duydunuz bunun. Yarın ölecekmiş gibi ahirete hemen ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya sarıl şeklinde dediler değil mi? Ben onu bilmiyorum. Ama eğer o söz gerçekten öyle bir söz idiyse, bu sözde peygamberden intikal ediyor diyorsa İmam Kudai, ikisini birlikte düşününce enfes bir anlam çıkıyor karşıma. Dinleyin. İnsanın yapıp edeceği, kendisinden beklenen işleri, bu hadisler, eğer ikisi de hadisse ki birinin kaynağını bilmiyorum ama toplumun hadis diye birbirine naklettiği bir sözdür biliyorsunuz. İşte bu iki söze göre anladığım şu, insanın işleri iki ana grupta toplanır. Bir, dünyada kalacak, dünyayı düzene koyacak, dünyasının düzeni için gerekecek, dünyalık adına kendisiyle birleşilecek bir iş. Diğeri, ahireti düzenleyecek, ahirette cennet kazandıracak veya cehennemden uzaklaştıracak, kendisini kul edecek, ahirette faydasını görecek, mizana konulunca kendisine cennet hak ettirecek bir iş. İşte bu sözlerden anladığım şu, bir iş ki dünya işi ise acele etme, ölmeyeceksin nasıl olsa. İnan ki sanki ebediyen ölmeyeceksin, öyle kabul et. Yarın yaparsın, bir gün yaparsın, gelecek sene olur, ömür sene olur, ne fark eder? Zaten ölmeyecekmişsin gibi hareket edecektin ya, sen onu öyle kabul et. Yani hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket et. Çünkü o iş dünya işi. Yani aslında şöyle, olmasa da olur da, ha biz yapıveriyoruz ya öyle. Mesela odanıza bir baktınız, şöyle kapıdan girince, isterseniz ölçün, mesela 50 santim 60 santim kadar ileride, yerden de 125 santim kadar yüksekte, şöyle bir çocuk galiba, bir misafirin çocuğu herhalde, lekeli eliyle dokunmuş, bir buçuk parmak izi var orada öyle mi? Onu temizlemeniz gerekiyor. Acele yok, yarını var, bir günü var, gelecek ayı var, gelecek yılı var, öldükten sonra çocukların temizlesin, salıver, çünkü ölmeyecekmiş gibi davranacaktın, ama hadi hesabın tutmadı, ölüverdin, yapacaktı, yaşasaydı, devam etseydi, olurdu, bu iş deyiver, ne fark eder? Öyle değil mi? Söyleyin, bu iş dünya işi anlamına gelmez mi? Nice benzer böyle işler yok mu? Sizin sadece zevk adına yaptığınız. Aman, o çay mı, o bölgeden getirdiğin suyla demleyince olmadı, falan marka çayı filan markayla karıştırınca da olmadı, şöyle bir deneme yapacaktınız. Acele etmeyin, gelecek sene yaparsınız, bir sonraki sene olur, ne fark eder? Ama bir yemek modeli varmış ki, enfes mi enfesmiş, onu denemek istiyormuş, yapmak, öğrenmek istiyormuşsunuz. Bu mevcut bildiğiniz yemekleri yiye durun bakalım canım. Zaten ölmeyeceksiniz biliyor musunuz? Elbise mi dediniz? E tabi canım, çırılçıplak olmayacaksınız. Aa, yani kim kime söyler ki çıplak gez diye. Ama mevcut üzerinde elbise var görüyorum. Yani biraz soldu mu diyorsun? Ya da bıktın değil mi? Solmadı bile henüz. Yani eskidenmiş o insanların eskiyip de yamadıkları, yamanın üzerine bir yama daha yaptıkları. Sonra şimdi öyle değil. Solmadan hatta bıkıyor adam. Ne yapsın? Giyiyor. İnan ki 3 aydır giyiyormuş yani. 3 aydır bir pantolonu giyiyor diye her gün 100 gündür giyiyor zannetmeyin ha. Yani 3 ay önce almıştı, arada bir haftada 2 giyiverdi, yeni dedi giydi, arkadaşlar üzerinde konuştu, marka muhabbeti yaptılar, devam ettiler derken 3 aydır konuşulduysa konuşuldu. Yetmez mi artık mı dediniz, yenisini mi alacaksınız? Ama bakın peygamberiniz diyor ki, dünya işi mi, acele etmeyin. Ölmeyeceksiniz nasıl olsa, daha çok pantolonlar alırsınız, endişe etmeyin demiyor mu sanki? Bu hadisin birinci bölümünü böyle zannediyorum bu sözün. Ama ahiret işi mi? Acele et ya ölürsen. Komşun hasta, ziyarete gideceksin. Hemen gidiver, ne olur ne olmaz. Çünkü dikkat et bak, belki 3 gün sonra gitmezsin de adamı sokakta görür, mahcup olursun. Ya da derler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Koş o zaman, bağır cenazenin kulağına, arkadaş ben seni ziyarete gelecektim, nereye gittin diye. İstersen cenaze namazını düşün, ahiret işi olarak mı? Evet tabi, sana ahiret kazandırsın diye kılacaksın o namazı, bir Müslüman kardeşinin namazını. Ama beklesinler değil mi? Acele, acele etsen ama. Her işini bırak ve git, hep öyle yap. Çocuğunu eğitecek misin? Mizanda ağırlık olsun diye mi? Hanımını memnun mu edeceksin? mizanında ağırlık olsun diye mi, kocana itaat mi edeceksin, sana cennet kazandırsın diye mi, komşularınla ve insanlarla sizi cennete götürecek ameller konusunda yarışacak mısın, size cennet kazandırsın diye mi, acele edin, ne olur ne olmaz, belki hemen ölürsünüz, ya da yarın ölürsünüz, belli olmaz. Çünkü kimi güzel hareketler için, iyi ameller için karşımdakine nasihatlerden sonra eğer o az işi olduğunu, biraz beklemesi gerektiğini, işte 3 ay sonra belki başlayabileceğini, 1 ay sonra belki iş yapabileceğini söylerse, ama dikkat et diyorum, eğer sen bu işe başlamadan ölürsen, yani tam o 3 ay sonra ölüverirsen, mezar taşına yazarım, tuh rahmetlik tam başlayacaktı ama gitti diye. Ne dersiniz? Ölüm çabuk gelebilir, dikkat edin. Okuyalım tekrar 57. hadis. Aslihu dünyaküm ve amelu li ahiretiküm ke enneküm temutune gaden. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarzda düzene sokunuz, ıslah ediniz. Allah'ın istediği gibi düzene koyunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Ama yarın ölecekmişçesine ke enneküm temutune gaden. Hemen yarın ölebilirsiniz, dikkat edin. Buna göre bu prensipten hareketle biz dünyamızı, yani şu dünyada bizimle ilgili olan her işimizi, kazanmamız, harcamamızı, ziyaretimiz, ziyafetimizi, sevdiğimizi, seveceğimizi, nefretimizi, kabulümüzü, reddimizi, tamam ve devamlarımızı, evet ve hayırlarımızı Allah'ın düzen dediği biçime getirelim. Ben düzene koymuştum. Bozma. İfsatçılar, bozguncular da bozmasınlar. Yani Allah'ın istediği modelin dışına çıkarmadan düzenli bir hayat olarak İslam'ı dünyada yaşayın. Bütün amelleriniz böylece sizin ahiretiniz lehine olsun. Size cennet kazandıracak nitelikte olsun, sizi cehennemden uzaklaştıracak şekilde olsun ve bütün bunları yaparken ke enneküm temutune gaden, sanki yarın ölecekmişçesine yapın bu işi. Belli olmaz, hemen ölebilirsiniz çünkü. Dünya işi acele yok. Ama dünya işi, ben dinimi dünyada yaşayacağımdan dolayı dünya işi ise o zaten ahiret işi değil mi? Bunu nasıl ayırabiliyorsunuz? Yani dünyayı istemek ve ahireti istemek. Yoksa siz dünyada kalacak, benim Allah'a sorumlu olmadığım, ne yaparsam yapayım, zaten dünya işidir dediğim işler mi var zannediyorsunuz? Ben öyle bilmiyorum. Hatta evinizin boyasından, elbisenizin boyasına, yüzünüzün boyasından, renginize, yani tüm renklerinize kadar Allah'ın rengi olsun diye bir ayet hatırlar mısınız ki? Hani sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga şeklinde telaffuz ediyorduk. Bir Allah boyasından söz ediyordu Kur'an. Öyleyse boyamıza da karışıyormuş Allah. Peki, yani bu insanları Müslüman etmek için ben fabrikalar kursam, incelemeler yapsam, göğe çıksam, göğe çıkma merdivenleri icat etsem, arzın derinliklerine doğru menfezler, delikler bulsam, bunlara da karışır mı İslam? Karışıyormuş meğer. Ahlaktan edebe, sosyal hayattan siyasal yapıya, askeri yapılanmadan hukuksal düzene kadar veya bireysel toplumsal yapılanmaya kadar aklınıza ne gelirse hepsiyle ilgili Kur'an ve sünnette var olan prensiplerin benim tarafımdan uygulanacağı bir hayat mı verildi bana diyoruz? Evet, ben öyle anlıyorum. Yani Kur'an'ın başından başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okuyor, anladığınızı uyguluyorsunuz. Kur'an merkezli yaşıyorsunuz. Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Maide diyorsunuz. Denilenleri uygulamaya çalışıyorsunuz. İhlas, Felak ve Nas'a geliyor. Tekrar Fatiha'ya dönüyorsunuz. Yani Allah size ne dediyse anlamaya ve anladığınızı uygulamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir Müslümanlık istiyor kitap bizden. Değilse, İslam diye bir kadavra varmış. Bir İslam sarayında o masada yatırılmış. Meraklılar gider bakarlarmış, incelerlermiş günün belli saatlerinde, ders adına, sohbet adına, ya da konferansa hazırlık ya da doktora, doçentlik adına, tüm incelediklerini namus ve iffetlerine göre ön yargısız veya ön bakışsız tas tamam düzgünce ifade ederlermiş. Onlar akademik namus sahibi insanlarmış. Onlar düzgün konuşurlarmış, ne gördülerse onu yazarlar, ne gördülerse onu anlatırlarmış. Hatta öyle insanlar varmış ki, işini gücünü bırakır her gün bir saat, iki saat giderlermiş o İslam'a, o Kur'an'a, o sünnete. Onu okurlar, öğrenirler, anlarlar, enine boyuna çepeçevre dolanırlar. Ne gördüler, ne anladılarsa gelir eşlerine, çocuklarına anlatırlarmış. Beraber tekrar onu hatırlarlar. Bir kere daha çayın yanında, çorbanın yanında gündem yaparlarmış. Sonra inceledikleri bu alan yine incelenmeye devam, layıktır anlamına durduğu yerde dursun, ama başka işleri olurmuş bu insanların. Ticari hayatları olurmuş, zirai hayatları olurmuş, günleri geceleri olurmuş, yani dünyaları olurmuş ahiretten başka. Onlar kendi dünyalarını Allah'ın karışmadığı biçimde kendileri ayarlarlarmış galiba. Ne dersiniz? Ama kimileri de o İslam'ı incelemeye gider. Hain mi hainmiş adamlar. Görmediklerini söylerler, gördüklerini de gizlerlermiş bazen. Onlar çok kötüymüş. Peki diğerleri iyi mi dersiniz? Yani İslam'ın dışında bir hayat yaşayacak, İslam'a da mutat ama aralıksız ve düzgün, günlük, haftalık gidip gelecek ve gördüklerini söyleyecek, yanlış da söylemeyecekmiş. Hangisi iyi ki? Yoksa ikisi de mi iyiye yakın değil? Demek ki Aleyhissalatü Vesselam'ın ifadesini yeniden okuyarak hayatımıza şöyle bir kural çizdik. Dünya hayatımızı Allah'ın istediği tarzda düzene koyacağız, ıslah edeceğiz. Birileri bozmuştu ya, yani zenginler bir tür bozmuştu bu dünya hayatını, fakirler bir çeşit. Biz Allah'ın istediği gibi yapacağız. Ama örf adına bozulanlar, adet adına bozulanlar vardı. Kaprislerden dolayı bozulanlar veya komplekslerden dolayı bozulanlar vardı. Küfür dünyasının esintileriyle bozulanlar vardı. Şirkten etkilenip bozulanlar vardı. Veya isyanın bozdukları vardı dünya hayatında. Evimiz adına, barkımız adına bozulan bölümler vardı dünya hayatında. Hepsini Allah'ın istediği gibi yeniden düzene koyacaktık. Bunun için tüm gayretlerimizi ahireti kazandırsın kıstasına, ölçüsüne uygun yapacaktık. Yani dünyayı düzene sokarken bu bana cennet kazandırsın ama, Allah'ın dediği gibi olsun ama diye ısrar edecektik. Bütün bunları yaparken de elde bir diyeceğimiz bir gerçek olacaktı. Hemen ölebilecektik. Sanki yarın ölecekmişçesine. Bugün okuduğum hadisleri okuyup sohbete son verelim inşallah. Kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından, yani gıyaben yaptıkları duadır. Ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarzda düzene sokunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Yarın ölecekmişçesine. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.